Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında sizinle tekrar birlikteyiz. Bugün Şebnem Dergisi'nin Ekim 2016 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Değerli dinleyenler, ilk olarak programımızda bugün Hayanın Yolu Nereden Geçer başlıklı Halime Demireşik imzalı yazıyı paylaşacağız. Bundan 16 yıl evvel Şebnem Dergisi'nin ilk çıkacağı zamanlar kıymetli Osman Nuri Topbaş hocamız, "Kızım, yazacağınız her satır istikbale atılan bir mektup olacak. Çeşitli gönüllere ulaşacak. Hidayetlere vesile olacak inşallah. Bu dergiyle 50 bin eve girip onlara adeta rehber olacaksınız." buyurmuştu. Elhamdülillah bu cümleler her yıl her sayımız evlerinize ulaştıkça, gönüllerinize yer buldukça ve bize attığınız mail ve mektuplar vasıtasıyla hatta telefon açıp bizzat görüşerek teyit edildi. Bu mesajlarınızı ilk sayılarımızda sizinle de paylaşıyorduk. Sonra sayfa sayılarımızdaki sınır sebebiyle bıraktık. Ama siz bize yazmayı bırakmadınız. Bazen duygularınızı anlatan bir e-maili gözyaşlarıyla okuduk. Bazen Haramein'den telefon açıp size dua ettik. Yazılarınız sayesinde çok maneviyatlı bir umre yaptık derken ağladınız. Bizim gözyaşlarımız sizinkine karıştı. Bazen siz beni tanımazsınız ama ben sizi yazılarınızla tanıdım. Kendime sırdaş edindim dediniz. Bazen medrese-i Yusufiye olan hapishanelerden yazsınız. Namaza başladım, dergileri aileme gönderdim. Onların da hidayetine vesile oldunuz diyerek mutlu ettiniz bizleri. Bir yazı okunuyorsa kıymetlenir. O okunan hayata aktarılırsa irfan olur. Yazı evvela yazana tesir ediyorsa, onu terbiye ediyorsa, yazdığının mesuliyetini taşıyorsa söz yerini bulmuştur. Evvela yazan kişinin hidayetine vesile oluyorsa yazılan sadaka olur. Üzerine Rabbimin yemin ettiği kalem bir ibadet vecdiyle kağıda eğilip sırlarını döküyorsa kalemdir. Rabbim yazdıklarımızla önce bizlerin amel etmesini nasip eylesin. Etrafını anlatarak ahkam kesip kendisi yaşamayan bedbahtlar gibi olmaktan muhafaza eylesin. Yazdığımız her satır evvela bizim hidayetimiz olsun. İşte geçtiğimiz aylarda sizlerden bir kardeşimiz bir yazımızla ilgili bir e-mail atmış. Kardeşimize, "E-mailinize cevabı dergimiz aracılığıyla versem sizin için sakıncası olur mu?" diye sordum. "Olmaz hocam, herkes istifade eder, daha iyi olur," dedi. Önce bana göndermiş olduğu o e-maili paylaşalım. Sonra Rabbimizin lütfettiği kadar bir cevap yazmaya çalışalım inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah Halime Hocam. Hidayet yeni yeni nasip olmuş. 21 yaşında üniversite öğrencisi bir hanım kardeşinizim. Bu ayki Şebnem dergisinde "Haya ölünce geride hayat kalmaz" başlıklı yazınızı okudum. Birkaç paragraf geçtim ki size mail atmaya karar verdim. Öncelikle bu güzel yazınız için çok çok teşekkür ederim. Birçok kişi için hayırlara vesile olduğunuza eminim. Yazınızı okurken elhamdülillah tesettürlü bir hanım olmama rağmen fıtrattan gayet uzak bir insan olduğumu fark ettim. Hatırladım da diyebilirim aslında. Lise çağımdayken İslam'dan gayet uzaktım. Sol görüşe aklımı kaptırmıştım. Şu an nasıl ki tesettürlü hanımlar türlü sözlerle tacize uğruyorlar, o zulmü onlara yapanlardan biri de bendim. O dönemlerde birkaç kişi hariç bayan arkadaşım yoktu. Şarkı söyleyen, sahneye çıkan bir kardeşinizim. Beylerle aramda hiçbir mesafe yoktu. Elhamdülillah sonrasında hidayet nasip oldu. 4 sene önce başımı örttüm. 1 yıl önce de tesettürümü Kur'an'a uygun biçimde giymeye başladım. Elhamdülillah. Ancak dertlerim devam ediyor. Beylerle konuşmamaya çalışıyorum. Hiç konuşmuyorum diyemem. Ancak hayalı davranmak konusunda kendimi zorlamama rağmen Sanki o perde artık tamamen yırtılmış da boşu boşuna parçaları bir arada tutmaya çalışır gibiyim. Zorlayarak yaptığım için samimiyette bulamıyorum. Yazınızı okurken gerçekten kendimi çaresiz bir hastalığa yakalanmışım da farkında olmadan son demlerime gelmişim gibi hissettim. Ve hayatımı tekrar nasıl toparlayacağımı da bilmiyorum. Yaklaşık 5 senedir kendimi İslam ahlakı için zorluyorum ama çok az yol kat edebildim. Beni tekrar tekrar zehirleyen şey nedir bilmiyorum. Nasıl haya sahibi olunur? Fıtratı bozulmuş bir hanım nasıl fıtratına dönebilir? Bu konuda bir yol gösterirseniz hocam, benimle birlikte birçok kişiye vesile olmuş olursunuz inşallah. Zira bilgimin zekatını vereceğime dair söz veririm. Allah'a emanet olunuz. Öncelikle kardeşimize duygularını bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz. 2016 Temmuz sayımızda çıkan Haya Ölünce Geride Hayat Kalmaz başlıklı yazımız okunduktan sonra bu yazımız daha istifadeli olur inşallah. İnsan doğduğu zaman ailesine tertemiz cennet kokularıyla gelir. Bu temizlik hem ruhunda hem kalbinde hem de huylarındandır. Rabbimiz bu dünyaya bizleri imtihan vesilesiyle gönderdiği için içimizde hem hayra hem de şerre meyilli olarak yaratmıştır. Ayette nefse ve ona bir takım kabiliyetler verene, sonra da ona fücur, kötülükleri ve takvasını ilham edene yemin olsun ki diye buyrulur. Şems 7-8. İçimizde iyi ve kötü huyların hepsinin tohumu var. Doğduğumuzdan itibaren evvela çevremizin sevkiyle bunlar beslenir, şekillenir. Bu sebepledir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Doğan çocuk fıtrat üzere saf ve tertemiz doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar." buyurarak, başta ailemiz olarak çevremizin bizim üzerimizdeki tesirini gösterir. Ama çevrem beni böyle yetiştirdi, ben ne yapayım deyip kurtulmak da yok. Çevremiz sebebiyle bozulan ahlakımız ve dejenere olan fıtratımız tamir edilemez değildir. Eğer ahlakımız değişmeyecek, fıtratımızdaki müsbet, iyi güzel huylar kaybolduğu derinliklerden çıkarılamayacak ve yanlış taraflarımız düzelmeyecek olsaydı, Rabbimiz toplumlara ahlak terbiyecisi olan peygamberleri göndermezdi. Yine geçmişte veya günümüzde eğitimin, terbiyenin bir manası ve mantığı kalmazdı. Bozulan ahlakımız, yıpranan fıtratımız düzelebilecek bir şey ki, eğitim hala bütün toplumların en vazgeçilmez gündemidir. Eğer insan değişmeyen, düzelmeyen donuk bir varlık olsaydı, okulların kapısına kilit vurmak gerekirdi. Aksine insan çevresindeki her şeyden her an tesir almakta ve çevresindeki her şeye her an tesir edebilmektedir. Peygamberler de insanların bu değişken yapısına talip olmuş, hatta yüzyıllar boyunca tekrar ede ede kalıplaşmış yanlış inanç ve gelenekleri bile değiştirmek istemişlerdir. Peygamber Efendimiz gönderiliş gayesini bazen güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurarak özetlemiştir. Bu terbiye etme ve güzel ahlakı yerleştirme hususunda anne babaların rolünü de hatırlatarak, bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha hayırlı bir miras bırakmamıştır buyurmuştur. Demek ki insan iyiye, güzele doğru değişebilen, dönüşebilen bir varlıktır. Tıpkı ayağa kayıp kötülüğe, çirkinliğe kayabildiği gibi. Bu iki yönlü değişimin en canlı ve yaşanmış örnekleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrindedir. İslam'ın geldiği dönemde cahiliye toplumunu temsil eden kimseler, yaşayış ve ahlaki seviye itibarıyla insanlığını unutmuş barbarlar gibiyken, Peygamber Efendimiz onları göklerdeki yıldızlar misali parıldayan ve örnek alınan rehberler seviyesine çıkarmıştır. İnsan hangi noktaya savrulursa savrulsun, hayat devam ettiği müddetçe kendisine tekrar düzenleme ve iyiliğe doğru meyletme güç ve imkanına sahiptir. Ancak burada önemli bir nokta var ve kardeşimizin sorusunun cevabı tam da burada devreye giriyor. O cahiliye insanını hidayet, fazilet ve güzel ahlaka sevk eden bir rehber bulunduğu gibi bizim de çevremizde bir fazilet rehberi bulmamız gerekir. Ahlakta zirve, insanlıkta kemal noktası da Peygamber Efendimiz'dir. Onun ahlakının yüceliği Kur'an-ı Kerim'le teyit edilmiş ve o Müslümanlara üsve-i hasene en güzel örnek olarak gösterilmiştir. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyrulur. Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin. Kalem 4. Evet kardeşim, öncelikle bize üsve-i hasene, en güzel örnek olarak gönderilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını öğrenmeli ve sonra da bu yüce ahlakı kendi hayatımıza geçirmeliyiz. Mektubunda sanki zoraki oluyormuş gibi hissediyorum demişsin. Önce taklit edeceğiz. Zamanla o taklit Allah'ın izniyle tahkike yani hakikate dönecektir. İkinci merhale ise hatalarımızın farkına varmak ve bununla yetinmeyip bu hatalarımız için tevbe ve istiğfar etmektir. Tevbe ile aramıza mesafe koyduğumuz hatalarımıza gücümüz yettiğince tekrar dönmemeye çalışmak gerekir. Şeytanın vesvesesi, alışkanlıklarımız ve nefsani girdaplar sebebiyle tekrar aynı hataya dönsek bile bir daha tevbeye sarılmalı, üşenmemeli, yorulmamalı ve o günahı terk edene kadar Rabbimize iltica etmeliyiz. Bir hadisi şerifte de bildirildiği üzere, kul bir hata işlerse, kalbine siyah bir nokta konulur. Şayet o günahtan el çeker, bağışlanma diler, tevbe edip Allah'a dönerse kalbi cilalanır. Eğer tekrar aynı hatayı işlerse siyah nokta artırılır ve neticede bütün kalbini kaplar. Demek ki kalp günahla kirlendiği halde tevbe ve pişmanlık suyuyla yıkanmadığında kararmaya, katılaşmaya devam ediyor. Ve bir müddet sonra yapılan ibadetlerin ruhaniyeti hissedilmiyor ve onlardan manevi lezzet alınmıyor. Tıpkı kapkara bir ziftle boyanmış pencereden içeriye ışığın sızmaması gibi. Kararan kalp pencerelerimizi özellikle geceleyin teheccüd vakitlerinde gözyaşlarıyla yaptığımız tevbe ve istiğfarla yıkayıp temizlemeliyiz. Ayet-i kerimede, seher vaktinde Allah'tan bağışlanmayı dileyenler, Zariyat 18 diye buyrulur. Kalbimiz pişmanlıkla akan gözyaşlarıyla yıkandıkça, oraya feyz ve ruhaniyet tecelli edecek, neticede ibadet ve kulluğumuzun lezzetine ulaşacağız. Tevbe istiğfar ederken kuru kuru estağfirullah el-azim demekten ziyade, gözümüzün önüne hatalarımızı getirip neye pişman olduğumuzun idraki içinde olmalıyız. Mesela Allah'ım gafilce ve boş geçen vakitlerime estağfirullah, iffete muayir her anıma estağfirullah, gıybet ettim estağfirullah gibi. Ayet-i kerimelerde de ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Zümer 53. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Nisa 48. Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü O çok bağışlayıcıdır. Nuh 10 buyuruluyor. O halde müminin ümitsizliğe kapılmadan bütün günahlarını Rabbine arz etmesi ve hepsinden kurtuluş anahtarının pişmanlık, tevbe ve helalleşme olduğunu bilmesi gerekiyor. istiğfarla kalp temizleniyor, Peygamber Efendimizin güzel ahlakıyla halleniyoruz. Ama arkadaş çevremize girince her şey bozuluyor ve eskiye dönüyorsak, o zaman hemen bu gafil çevreyi terk etmeliyiz. Ayet-i Kerime'de ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla oturma. En'am 68 buyruluyor ve bunun ilacı mesabesinde nasıl bir topluluk içinde bulunacağımız öğretiliyor. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Tevbe 119. Sabah akşam Rablerine, onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Kehf 28. Üçüncü dikkat etmemiz gereken husussa namazlarımıza ehemmiyet vermek olmalıdır. Çünkü namaz diriliştir. Günde 5 defa Rabbimizin huzuruna çıkmak, yenilenmek, adeta elest bezminde verdiğimiz sözü tazelemek, kul olduğumuzu tekrar tekrar hatırlamak, günahlardan arınmak ve diğer namaz vaktine kadar bu halimizi korumaktır. Ayet-i Kerime'de, Resulüm, sana vahyedilen kitabı oku ve namaz kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak, elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Ankebut 45 buyrulur. Namaz aslında şu fani hayatımızda imandan sonra en kıymetli hazinemizdir. Bizi bir paratoner gibi kötülüklerden korur ve imanımızı bir direk gibi ayakta tutar. Bu sebeple sevgili Peygamberimiz, işin başı İslam'dır. İslam'ın direği ise namazdır buyurmuştur. Ama namazımız geçiştirerek veya kıymet verilmeyerek kılınırsa sadece farz borcundan kurtulmuş oluruz. Fakat ondan ümit edilen feyiz, huzur ve muhafaza bir türlü alınamaz. Bu hakikat, vay o namaz kılanların haline ki onlar namazlarında gaflettedirler. Maun 4-5 ayeti kerimesiyle de sabittir. Elmalılı Hamdi Efendi bu ayetin tefsirinde namazdaki gafleti şu şekilde izah eder. Onlar namazın öneminden gafil olup gereği gibi ciddi bir vazife olarak yapmazlar. Kılınıp kılınmadığını aldırmazlar. Vaktine dikkat etmezler. Namazı hep tehir ederler. Namazın terkinde müteessir olmazlar. Kıldıklarında Allah için halis niyetle kılmayıp dünyevi bir takım maksatlar için kılarlar. Açıkta insanlar yanında kıldıkları halde gizli de kılmazlar. Kıldıklarında da Hakk'ın huzurundaymış gibi bir huşu ve tazim içinde değil, gösterişle kılarlar. Kılana gafleti sebebiyle vay diyen Rabbimiz, acaba namazı kılmayana ne der? Kıymetli okuyucumuz, ahlakımızın muhafazası ve haya için dikkat edilecek diğer bir husus da ihtilattır. İhtilat, kendisine nikah düşen erkek ve kadının baş başa bir mekanda kalmaları demektir. Bu husus günümüzde maalesef hiç önemsenmiyor. Kadınların çalışma hayatına atılmasıyla adeta iyice normalleşti. Şeytanın böyle bir ortamda boş durmayacağı malumdur. Çünkü kadın ve erkek neslin devam etmesi için birbirine cazip kılınmıştır. Meşru sınırların aşılması, ahlakın yozlaşması, iffet ve hayanın vedası demektir. İffet ve haya, insanın, özellikle de Müslüman kadın ve erkeğin bir nişanesidir. İffet ve hayayı besleyen utanma duygusudur. Peygamber Efendimiz bize, ilk peygamberden günümüze halkın hatırında kalan bir söz vardır. Utanmadıktan sonra dilediğini yap buyurarak, utanmanın bir hudut olduğunu, o hudut yoksa artık kaybedecek bir şey kalmadığını anlatır bu hadisi şerifle. En çok utanıp haya edeceğimiz ve buna layık olan Rabbimizdir. Rabbimizin haram kıldığı her sınırı aşarken, Rabbim beni görüyor deyip evvela Rabbimize karşı hayada olmalıyız. Onun bize ihsan ettiği sayısız nimetleri düşünmeli, onun mülkünde ona hayasızlık yapmamalıyız. Kısacası Allah'tan korkmalıyız. Onun rızasını kaybetmekten, onun sevgisinden mahrum kalmaktan, yasakladıklarını yapınca vereceğimiz hesaptan, mukabilindeki cehennem azabından, atalarımız bu sebeple "Kork Allah'tan korkmayandan" demişlerdir. Kişi Allah'tan korkmayınca hiçbir şeyden korkmaz. Ondan haya etmeyince de kimseden haya etmez. Evet kıymetli kardeşim, muhterem hocamın dediği gibi ilahi kamera sürekli her halimizi kaydediyor. Sağ ve sol omzumuzdaki melekler durmaksızın yorulmadan yazmaya devam ediyor. Ömür sabun köpüğü gibi hızla bitiyor. Bizim artık durup düşünecek vaktimiz yok. Koşmalıyız. Koşarken dünyanın çirkefinde yitmeden, yitirmeden değerlerimizi düştüğü çamurdan alıp yıkayıp devam etmeliyiz yola. Bizden çok daha faziletli, gökte yıldızların anneleri olan Peygamber Efendimizin hanımlarına ayet-i kerimelerde şöyle hitap edilmiştir. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa, onun azabı iki katına çıkarılır. Bu Allah'a göre kolaydır. Ahzab 30. Ey peygamber hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'tan korkuyorsanız, yabancı erkeklere karşı çekici bir eda ile konuşmayın. Sonra kalbinde hastalık bulunan ümide kapılır. Güzel söz söyleyin. Evlerinize oturun. Eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Ahzab 32-33. Müminlerin anneleri olan annelerimize hitap eden bu ayeti kerimeler bize de bir çağrıdır. Bu ikazlara biz dikkat ettikçe Rabbimiz takvamızı artıracak. Takvamız arttıkça hayamız, iffetimiz artacak. İşte o zaman gözümüze, kalbimize normal gelen hayasızlıklar bizi rahatsız edecek. Ama önce kul olarak bizim gayret etmemiz gerekiyor. Unutmayalım ki biz bir adım atarsak Rabbimiz 10 adım atacağını haber vermiş. Rabbimiz zorlukları kolay eylesin. Cümlemizi sevdiği, seçtiği, iffetli, hayalı, takvalı kullarından eylesin. Amin. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında bugün Halime Demireşik imzalı Haya'nın Yolu Nereden Geçer başlıklı yazısını paylaştık. Evet, böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.